Merhabalar değerli dostlar, yayın hayatına başlayan Aylık Aktüel Merhaba dergisinin ilk sayısında da yayımlanan bu bölümde kıymetli hekimlerimizden halk sağlığı uzmanı Dr. Nuriye Ortaylı ile aşıları, aşı karşıtlığını, aşıların üretim çalışmalarındaki evreleri ve risk gruplarıyla başlayan aşılama sürecinde olması gerekenleri konuştuk. Mart ayında yayımlanan ilk bölümde biliyorsunuz birinci yılında salgın yönetimine dair yapılmayanlar ve yanlış yapılanları konuşmuştuk. Aşılar ve aşılamaya dair bu bölümdeki bilgilerden ve değerlendirmelerden yine faydalanarak keyifle dinleyeceğinizi umuyorum. Evet, başlıyoruz. Yüzyılın sonuçta bir pandemisini yaşıyor dünya ama baktığımız zaman bir aşı karşıtlığı da var tüm dünyada. Geçmişte de çocuk aşılarına karşı da böyleydi. Yok işte çocukların gelişimini engellemesi için yapılıyor. Yok efendim işte doğurganlığımızın kırılması, hatta ırkımızın kırılması için yapılıyor diye böyle çeşitli komplo teorileri vardı ama klasik aşı karşıtlarını sanki bu COVID sürecinde çok da ortalarda görmedik yani bu karşı çıkışları. Bilmem katılır mısınız? Daha sanki böyle bir sessiz kaldılar bu COVID'e karşı, bu bilinmezliğin etkisi midir bilmiyorum ama sonuçta ölüm var yani ucunda. Ciddi bir hastalık süreç, hastalığın seyri özellikle ve kontrol altına alınamadı işte uzun bir süre. Hala da alınmış değil. Yaşıyoruz ve insanlar yaşamını yitiriyor. Her koşulda aşıyı reddeden kesim var. Bir de aşı tereddütü diye tabir edilen kesim var. Şimdi bu aşı karşıtlarının COVID'e karşı bilmiyorum katılır mısınız? Görece sessiz kalmasını neye bağlıyorsunuz ya da öyle mi düşünüyorsunuz
siz? Aslında çok sessiz değiller. Ben bir sürü videolar falan gördüm yine. Daha aşılar ruhsat bile almadan çok dolaşıyorlardı ortada. Var onlar işte bu şey, bu DNA aşısı genlerimizi bozacak. Evet. Yok bunun arkasında Bill Gates var.
Evet.
Aşıya para veriyor ya ondan. Ya böyle şeyler yine ortada dolandı. Bir de zaten ortada hani zorla kimseyi aşılatma ya aşı yetmedi.
Durumu yok.
Bana isteyen bile olamadığı için hani onlara çok bir şey yok. Onlar olmuyorlar aşılarını. Benim Türkiye'de de bildiğim insanlar var. Yaptırmıyorlar. Ama ben zaten hani başında bizim meslektaşların bazıları çok panik oldu bu aşı karşıtları ortaya dökülünce. Ben şey dedim, hiç merak etmeyin, aşı gelince olacaklar görürsünüz. Çünkü dediğiniz de var yani bu ölümcül bir şey. Ama tabii evet. Yani çok felsefi olarak falan ve çok derin güvensizlikle sisteme, çok derin güvensizlik duyan insanlar var. Onlar yine yaptırmazlar ama bunlar nüfusun çok az bir kısmı. Evet. Esas önemli olan aşı tereddütü. Orada da insanlar çok haklılar. Çünkü yani bizde süreç iyi yönetilmedi. Bakın her gün birbiriyle çelişen şeyler söyledi. Bir gün evet. Bir aşıyı kötüledi. Ertesi gün o aşı için görüşme yaptığını söyledi. İşte bu Sinovac aşısıyla ilgili bir klinik çalışmanın canına okudular. Önceden erkenden sonuç açıklayarak, randomizasyon şeyini kırarak falan. Evet. Yani hiç usulüne uygun olmayan çok hatalı işler yaptılar. Ve doğru düzgün veri çıkmayacak o yüzden faz 3'ten. Sinovac'ta bozdular çünkü çalışmayı disiplinsizlik yaparak. O neyse, net olmak lazım, açık olmak lazım, dürüst olmak lazım. Bence mesela Feyda'nın bu konuda izlediği tutum çok iyi bir şey. Onlar zaten hani çok sıkı ince eleyip sık dokurlar her ilaç, her aşı için. Ama bu sefer özellikle bütün bu süreçleri çok şeffaf yürüttüler. Mesela normalde vatandaşın hiçbir şey anlamayacağı ve dolayısıyla da katılmayacağı bilimsel kurul tartışma toplantısını bile online yaptılar. Yani isteyen girsin dinlesin. Hani orada gizli bir şey konuşulmuyor anlamında. Eminim girip dinleyenlerin yarısı sıkılıp çıkmıştır ama yani olsun işte öyle bir açıklık. Yani biz buradan mesela Türkiye'den katılıp hani Feyda'daki bilim kurulu nasıl akıl yürütüyor, verinin neresinden ne eksik buluyor, neresini güzel buluyor falan bunu inceleyebiliyorsunuz. Hani her şeyi çok şeffaf yaptılar. Bu adı geçen 3 aşı. Moderna ve BioNTech Pfizer aşısı. Oxford AstraZeneca bir miktar. Çünkü onların bir takım hataları olduğu çalışma sırasında. Ama en azından bu hataları da açıkladılar açık yüreklilikle. Biz şunu yanlış yapmışız, bunu yanlış yapmışız vesaire diye çalışmayı yürütürken. O tabii çok önemli. Birçok insan da kendi karar veremiyorsa işte hekimine soruyor ya da işte bu işle ilgilendiğini düşündüğü birine soruyor. Mesela Sinovac'la ilgili bana soru sorduklarında ben cevap veremiyorum yani. Çünkü yok, görmedim veriyi. Basın açıklamaları var elimde. Yani şunu söylüyorum da pandemi koşullarında aşı olmak elzem. İşe yarayacak bir aşı varsa bunu olmak lazım. Özellikle de ağır bir yan etkisi yoksa öyle gibi duruyor Sinovac, duyduğumuz kadarıyla, gördüğümüz bir şey yok da öyle gibi duruyor.
Bir arada maske tartışmasına dönecek diye ben endişelendim. Takalım takmayalım mevzu bayağı uzun sürmüştü. Şimdi hatırlamıyorum, bir profesör, doktor bilim kurulundandı galiba. 65 yaş üstüne yapılan aşıların daha henüz etkileri nelerdir, sonuç yok elimizde diye. Sonra bu bayağı alevlendi ve yapılsın yapılmasın mı 65 yaş üstü, bu tartışılmaya başlandı. Bir de böyle bir şey var. Bu bilgi kirliliği de galiba.
Bari beni toplasalar bu arada. Yani çünkü yok verisi yok 65 yaş.
Evet, aslına bakarsanız belki bu kafa karışıklığına sebep veren işte, sağlık çalışanların da bir takım tereddütleri olabiliyor bu aşılara dair. Yeterince bilgi sahibi olamamak belki. Bir de ülkede uygulanan genel aşı politikası da etkili oluyor dediğiniz gibi. Hepsi değerlendirildiğinde bir güvensizlik yaratıyor insanlarda, ama sonuç itibariyle mutlaka aşı olunması gerektiğini söylüyorsunuz bir halk sağlığı olarak zaten.
Çünkü etkili bir sürü aşı var. İhtimal Sinovac da öyle. Yazık oldu. Aceleci partnerlerin elinde şey oldu. Doğru düzgün yani bir 2-3 hafta bekleyemediler sonuçlar çıksın diye. Ama az bile koruyor olsa, yani Sinovac'la ilgili en önemli endişemiz o, koruyuculuğu az olabilir. İşte bu basın açıklamalarından öğrendiğimiz.
Evet.
Az bile koruyor olsa sıfırdan iyidir diye düşünmek lazım.
Aşının muhteviyatına ilişkin de tereddütler taşıyan insanlar var. İçindeki maddelerin etkisi vesaire. Bilerek konuşmak her zaman için, yani bilim doğrultusunda. Hani hep diyoruz ya, inançlarla bilim çok farklıdır diye. Aslında bu komplo teorileri, işte insanların aşılara karşı ya tereddüt ya da işte tamamen karşıt olması. Eskiden sanki böyle daha kırsal kesimde konuşulur, dillendirilirdi. Şimdi bakıyorum daha böyle yüksek eğitim seviyesindeki insanlar tarafından dile getirilmeye başlandı bu tarz söylemler. Bunu neye bağlıyorsunuz Nuriye Hanım?
Ya bunu şeye bağlıyorum tabii. Sonuçta kapitalist bir sistemin içindeyiz ve kar amaçlı işler yapılıyor. Aslında tarihe bakarsanız da ilaç geliştirme konusunda ciddi hatalar yapıldığı olmuş, ciddice zararlar görmüş insanlar bu yüzden. Ama şunu söyleyebilirim, bütün o acı tecrübelerden de hep dersler çıkarılmış, yeni kurallar eklenmiş. Bir kısmına şahit olduk kamuoyu bu pandemi sırasında aşı geliştirmenin. Çok kompleks bir süreçtir yani ve çok sıkı denetlenir. Kuralları vardır, ayin gibidir. Bir yerini yanlış yaptın olmadı, boz, baştan yap falan olur. Şimdi biraz bu pandemi var diye azıcık ruhsat ajansları hoşgörülü davranıyorlar, yardım ediyorlar falan. Normalde olmamış, sen git faz 3'ünü yeniden yap gel derler. Şimdi halbuki işte veri tek tek bakılıyor, işte eksik olan yerleri, işe yarayabilecek kısımları, işte hangi kısmını yenileyebilirler falan, ek çalışma yapmaları gibi bunlar çıkıyor. Biraz şimdi azıcık hoşgörülü davranılıyor ama buna rağmen çok kompleks bir süreç. Bir sürü şey yapılıyor, bir aşının güvenli ya da bir ilacın güvenli etkili olduğunu göstermek için. Yani binlerce insan üzerinde deneniyor ve o denenmeler şöyle değil. Sana verdiğim ilacı güle güle değil. O insanlar sıkı takip ediliyor, bir sürü testler yapılıyor. Her şeye bakılıyor. Alakalı alakasız bir sürü şeye bakılıyor. Mesela belki duymuşsunuzdur, Avustralya'da bir şirketin geliştirdiği aşı faz 3'teyken, üstelik üretime başlamışken, yani aynen Pfizer falan gibi gelecekken tamamen iptal edildi. Niye? Tek bir nedenle HIV testi, HIV testi yalancı olarak pozitifleştiriyormuş. Şimdi ne alaka HIV'le koronavirüs diyeceksiniz? Çalışmaya katılan herkese HIV testi de yapılıyor çünkü. Hem çalışmanın başında hem ortasında vesaire. Bir sürü teste bakılıyor. Bütün karaciğer fonksiyon testlerine bakılıyor. Bütün kan değerlerine bakılıyor. Böbrek fonksiyonlarına bakılıyor. Bakılıyor da bakılıyor. Bunlardan herhangi birisinde bir etki olabilir mi diye. Üstelik çalışmaya katılan insanlardan herhangi bir tanesi en ufak bir, çok alakalı görünmeyen bir şikayetle bile gelse çalışma kliniğine, onlar çok ciddi araştırılıyor, altında ne var bulmak üzere. düzenli olarak takip ediliyorlar. Yani hemşire telefon ediyor, takip ediyor, iyi misiniz, nasılsınız, şuyunuz var mı, buyunuz var mı? Düzenli olarak kontrole de geliyorlar. Onun için klinik çalışma çok önemli. Yani klinik çalışmadan geçip bir şeyin kullanıma girmesi. Mesela ne diyoruz? İşte gebelerde daha denenmedi. Gebelerde denenmeden öbür gebelerin kullanması biraz hani çok iyi değerlendirmek lazım falan diyoruz. Çok ender durumlarda diyoruz. Çünkü gebelerde klinik çalışma yapılması demek işte her gebenin bütün böyle cik cik incelenerek aşı aldığı sırada izlenmesi demek. Sonuçta şunu söyleyeceğim. Tamam, insanların tereddütlerine ben hak veriyorum. Tereddüt, kuşku duymak yanlış bir şey değil. Ama şunu da biliyorum, bu işlerin içinden gelen bir insan olarak. Ben de uzun süre ilaç araştırmalarında çalıştım. Orada da çok kurallar var ve bu kuralları atlamak isteyenler var tabii. Ama o kadar kolay değil. Yani o kuralları atlamanıza izin vermezler. Siz vicdansız olsanız bile yakalanırsınız ve bütün hayatınız biter o noktada. Bütün mesleki hayatınız biter. Onun için... Ya ilaç şirketleri falan da artık bunu verilmiş kabul ediyorlar ve o kurallara uyarak yapıyorlar yaptıkları işi. Hatta belki dikkat etmişsinizdir, Pfizer BioNTech şeye itiraz etti.
Evet, şimdi onu soracaktım.
Yani ben dedi, benim verim dedi sadece 2 hafta arayla uygulama için, ben bunu sorumluluğunu almam. Siz
almam.
Kafanıza göre 3 hafta açıyorsunuz,
evet.
Sorumluluğunu almam dedi. Yani o da çünkü hani... Sistem onu ona zorluyor. Çünkü sorumlu. Yani bir sorumluluğu var. Eğer işler onun söylediği, ilan ettiği gibi çıkmazsa çok pahalıya patlar bu faizine. Onun için o da orada hükümetler, normalde hükümetler şey yapar derken ilaç şirketi böyle esnetilmeleri.
Yani o kadar kolay değil kalem oynatmak.
Evet, yok,
reçete
değil,
üstünde.
Değil. Yani hatta ben size şey söyleyeyim. Ben çok kızdım bu Sinovac aşı çalışmasını böyle paldır küldür kuralına aykırı bir şekilde bitirilmesine falan filan, ama orada bile yine veri var. Yani işte Türkiye'de toplanmış 2000'e yakın insan var. İşte Brezilya'da toplanmış 10.000'e yakın çalışma var. Ha, ama kitabına uygun değil. Yani bu işin hani istatistiki falan olarak hesaplanan kısmı daha büyük. Gönül isterdi ki hani birkaç hafta daha sabırları olup da
evet,
doğru düzgün o işleri yapsalardı. Ya da bilmiyorum, belki şirket şey konusunda tecrübesi yok, uluslararası çalışma yapma konusunda fazla tecrübesi yok. İyi denetleyemedi bu merkezleri. Bunlar tabii çok iyi işaretler değil, ama bir yandan da hani şunu da düşündürtüyor insana. Çok da majör bir problem en azından güvenlik açısından yok. İşte etkinlikte bir miktar koruyor, tam koruma yüzdesinin hesaplanması konusunda çeşitli anlaşmazlıklar var, ama dediğim gibi elimizde başka şey olmadığı koşullarda birçoktan evet, iyidir diye düşünmek lazım.
Bir arada şey tartışıldı biliyorsunuz, bu işi özel ilaç firmalarına plase edilsin, verilsin ve onlar da daha çabuk yaparlar diye, ama bu tartışmalara nasıl yaklaştınız?
Ya bir kere şey çok yanlış. Pandemi sırasında aşılama yapacaksa bunu devletin yapması lazım. Hele şey iyice feci olur. Bazı aşıların parayla satılması falan korkunç olur.
Evet.
Zaten size şunu söyleyeyim. Geçenlerde eski bir turizm bakanı bir internet yayınında söylüyordu. Diyor biz turizmcilere teklif geldi diyor. Biz aşıyı satın alabiliriz diyor. Burada yaparız Antalya'da diyor. Millet gelir aşısını olur gider 15 günde otelde kalır falan, kendince böyle bir çözüm geliştirmiş. Bu dehşetengiz bir şey. Hangi firma kim veriyor? Yani orada böyle kara borsalar, sahte aşı pazarları, bunların hepsi olur. Bu olacak bir şey değil. Aşı çeşidi gelirse Türkiye'ye bunu yine bir planın programın içinde belli gruplara, mesela ayrıntısını hatırlamıyorum ama mesela işte kronik hastalıklarda şunda şunda şunda denendi Pfizer'in aşısı. O zaman kronik hastalığı olan arkadaşlara, bu vatandaşlara bu aşıyı yapıyoruz. İşte atıyorum 65 yaş üzeri verisi olan bir aşımız olsaydı mesela, yaşlıları onunla aşılıyoruz,
evet,
falan gibi seçimler yapmak ve ama bunları yine merkezi planlamak lazım. Yani bu pandemi bize şeyi gösterdi bence çok net bir şekilde. Halk sağlığı öyle özel sektöre bırakılacak bir şey değil. Yani Amerika'nın başına gelen felaketlerin önemli nedenlerinden biri çok özelleşmiş bir yapı olması ve merkezi bir planlamanın mümkün olmaması. Her şey böyle eyaletler, countyler kadar saçılıp dağılmış olması. Bu hiç iyi olmuyor pandemi gibi bir krizle mücadele etmekte. Onun için aşının böyle yapılması lazım. Bir tek beni şey endişelendiriyor. 75 yaşın üzerinde kabul etmeyen, aşıyı yaptırmayan önemli bir oranda insan var. Bu endişe verici.
Evet.
Sağlık personelinin çoğunun olduğunu biliyorum. Oradan çok az fire var. Ama özellikle 80 yaş üzeri, zaten onlar tabii sağlık konusunda çok hani tereddütleri var. Hemen hepsinin ek hastalıkları var. Ama tabii bu risklerinin de yüksek olduğu anlamına geliyor. Ve böyle işte verisi olmayan bir aşı olunca da o grubun tereddütleri arttı ve bu iyi bir şey değil tabii. En çok evet. korunmak gereken grup onlar çünkü. İkinci dozlar başlamadan yani 3 milyon ilk gelen 3 milyon yapıldığında 75 yaşa şey veriliyordu. 75 yaş üzeri nüfus şimdi atmayayım ama 3 milyona geliyor 75 evet. yaş üzeri. 1,5 milyonda sağlık personeli var. Demek ki 4,5 milyon kişi yerine 3 milyon kişi aşıyı kabul etmiş. Bu iyi değil. Yani iyi işaret değil.
Çünkü onları ikna
bu gruplar çok önemli. Yani ölümleri azaltacaksak bu grupları korumamız lazım.
Nasıl ikna olur onlar acaba aşı ya olabilmeleri
işte
adına?
Bari işte onu diyorum. Bari aşıyı yaparken veri toplasalar veri yaşlılardan ve bunu ilan etmeleri lazım. Farkındaysanız çok da üstelemiyorlar. Hiç öyle bir şey yok. Evet. Hani gelin aşı olun.
Evet,
işte
evet.
güvenlidir, iyidir falan. Bu çok yani gelen gelsin gibi bir mantık var da bu çok doğru değil. Çünkü elimizde sınırlı aşı var ve riski yüksek olanları katmaya çalışmamız lazım bir yandan. Ya da Pfizer'ın aşısını bulsunlar 80 yaş üzerine. Kabul etmeyenler belki onu olurlar yani. Çünkü nüfus çok değil. 80 yaş üzeri 1 milyon.
Evet.
Yani bir yarısı da zaten aşılandı Sinovac'ta. Öbür yarısında hiç olmazsa bir Pfizer hani daha çok denetimden geçmiş bir aşı olursa belki kabul oranı yükselir diye düşünüyorum.
Belki. Evet. Bu korumasına yönelik aşıların süreç nasıl işliyor? Mesela ikinci aşamayı da olduktan sonra ne kadar ya, süreli tekrarlamak öyle. Gerekiyor mu?
İlk doz yapıldıktan bir 2-3 hafta sonra yavaş yavaş antikor oluşması başlıyor ama daha bu düşük düzeyde.
Evet.
Ve nüfusun çok az bir kısmında. Onun için orada ay ben korunuyorum lay lay lom olmamak lazım.
Olmamak.
Yani gardı düşürmemek lazım. Zaten işte bu tek dozla istenen düzeyde bir bağışıklık elde edilemediği için bir hatırlatma dozudur ikinci doz. O aynı aşıyı yapıyorsunuz ama belli bir aradan sonra bir bağışıklık sistemine hatırlatıyorsunuz yeniden aynı şeyi vererek, antijeni, aynı proteini vererek. Tarif edilen ve şeye baktığınızda, antikor oluşum tablolarına baktığınızda en ideal esas etki göstermeye başladığı zaman ikinci dozdan 2 hafta sonra. Ama şunu da söyleyeyim, yani bu aşıda henüz şunu bilmiyoruz. Ağır hastalığı engellediğini söylüyor Brezilya çalışması %100'e yakın. Bizim,
evet.
bizim sınırlı sayıdaki verimizde Hacettepe'den gelen o da öyle söylüyor. Ağır hastalığı inşallah engelleyecek. Zaten en korktuğumuz o değil mi? Sağlık personeli de çok evet. kaybettik. Yaşlıları da kaybettik. İnşallah ölmeyecekler. Yoğun bakımlık olmayacaklar. Ama enfeksiyonu alıp geçebilirler hala ve bulaştırabilirler.
Tamam. Şimdi onu soracaktım.
Sağlık personeli için çok önemli. Bu bulaştırabilirler. Bu, yani belki bulaştırmıyorlar ama bilmiyoruz. Bunun verisi sonra çıkacak. Sanıyorum önümüzdeki 4-5 ay içinde öğreneceğiz. Bu aşamada hala aşılı da olsa herkesin maske, mesafe, kalabalıktan uzak durmak, kapalı alanlardan uzak durmak. Yani başka herkes nasıl yaşıyorsa öyle yaşamaya devam etmesi lazım. Öbür türlü salgının önünü kesemeyiz. Nüfusun çoğunu daha aşılamadık. Gençler de ölüyor. Yani. Gençlerin içinde kronik hastalığı olan var vesaire. Onun için salgınla mücadeleyi aynı şiddette, hatta daha şiddetli devam etmemiz lazım. Çünkü bir de şöyle bir risk var. Nüfusun bir bölümünü aşılayıp öbürünü aşılamazsanız aşıya dirençli mutantların, varyantların ortalığa hakim olmasını kolaylaştırırsınız. Sayıları da kontrol altında tutmanız lazım. Tedbirleri aynen devam etmek lazım. Ama inşallah umuyorum ki Ekim-Kasım'da gördüğümüz korkunç ölüm dalgasını bir daha görmeyelim diye umut ediyorum.
Bir de tabii toplumun tüm kesiminin aşılanması 2 seneyi herhalde ya da 3 seneye mi yayılacak? Onu nasıl görmek lazım bilemiyorum ama.
Bu şu anki kapasite, üretim kapasitesi var olan aşıların 2,5-3 milyar doz. 2 milyara yakın insan aşılanabilecek bu sene. O da adil dağıtılmayacak gibi gözüküyor. Biziz ama zaten ortalarda bir yerdeyiz. Biz yani riskli gruplarımızı aşılayabileceğiz gibi görünüyor. Sağlık personelini ve 65 yaş üstünü. Bazı ülkeler hiç ulaşamayacaklar falan. Onun sıkıntısı yaşanıyor bir yandan. Ama bu sene içinde üretim sınırlı görünüyor. Onun için bütün nüfusu aşılamayı beklemek gerçekçi değil. Bir yandan da yeni aşılar geliyor havuza. Duymuşsunuzdur 2 yeni evet. aşı daha başarılı sonuç ilan ettiler. Bir tanesi tek dozluk bir aşı mesela. O ciddi bir avantaj. Sputnik, Rusya'nın Gamaleya'nın aşısı sonuçlarını yayınladı. Çok iyi o sonuçlar. Yani çok umut vadedici. Hatta tek dozdan sonra bile %70 koruyuculuk sağlıyor. 2 dozdan sonra %90 falan. Onlar işte Oxford aşısıyla Gamaleya'nın aşısı ortak bir çalışma planlıyorlar. Alternatifler de geliyor sanıyorum. Sonbahara doğru biraz daha belki iyimser olabiliriz. Daha çok aşı olabilir. Ama şu anki kapasite, hesaplanan kapasiteyle dünya nüfusunun ancak 1/4, 1/5 aşılayabileceğiz. Üretimde problemler çıkmazsa. Bir de hep
bir
bu
de
var.
O var.
Yani mesela Avrupa Birliği onun sıkıntısını, kavgasını yapıyor. Bunlar biyomedikal süreçler. Üretimde problem çıkabilir. Kalır. Koca bir seri üretirler, bozuk çıkar. İçine bir madde, istenmeyen madde karışmıştır. Ya da ne bileyim orada işte bir şey olmuştur. Yeterince etkin değildir. Onlar çöpe gider.
Sekteye uğratır süreci.
Yani böyle şeyleri beklemek lazım. Bize de mesela işte 50 milyon, 100 milyon diyor bakan. Ona da hani bir tutam tuzla onu da dinlemek lazım. Çünkü çok zor, üretimi çok zahmetlidir inaktive virüs aşılarının. Kapasiteyi arttırmak hiç kolay değildir. Onlar da 300 milyon doz üretebileceklerini söylediler. 100 milyonunu bize mi verecekler bilmiyorum.
Tabii.
O üretim süreçlerinde aksamalar olabilir. Ama iyidir, kötüdür. Yine de benim tahminim herhalde biz yaza kadar en azından risk gruplarımızı aşılamış oluruz. Dediğim gibi bu aşı tereddütü geçirenler nüfusun tamamı içinde çok beni endişelendirmiyor da yaşlılar arasında özellikle 80 yaş üzerinde onlarla özel olarak ilgilenmek lazım diye düşünüyorum ve onlara bir çözüm bulmak lazım. Yani başka bir aşı olabilir, daha çok propaganda olabilir. Artık
evet,
hangisi,
doğru anlatmak, doğru anlaşılması sağlanması adına.
Endişeleniyorlar çünkü dediğim gibi genel sağlıkları çok iyi değil, haksız da değiller.
Yani bilimin de sorgulandığı dönem oluyor ama bazen de ölçüsünün kaçtığını görüyoruz bunun. Evet. O konuda ne diyeceksiniz bilmiyorum ama aşılara yönelik de bu son zamanlarda aşılanma sürecinin başlamasıyla yine gündeme girdi. Dolayısıyla orada bir kesin altını çizmek gerekir diye düşünüyorum. Bilimden uzaklaşmadan ve o sorgulama sürecinin de ölçüsünü belki kaçırmadan yapmak gerekiyor ki bu komplo teorileri, güvensizlik ortamı en azından biraz kırılmış olsun ve o aşılan biraz daha fazla kitleye ulaşsın.
Şöyle bir handikap var tabii. Şimdi normalde bu süreçler ya herkes antibiyotik ağrı kesici falan kullanıyor. Onlar nasıl geliştiriliyor biliyor musunuz? Yani şimdi bu süre herkesin ilgisi olduğu için bu alana bütün bu süreçler çok kamuoyunun önünde oluyor. Bu hem iyi bir şey hem de kötü bir şey. Çünkü
bilen de bilmeyen de konuşuyor.
Hem o hem de mesela böyle olay oluyor. AstraZeneca'nın çalışması durdurulmuş. Ya evet. Her klinik çalışma en az 5 kere durdurulur bu. Durdurulması iyi bir şeydir. O ne demek? Beklenmedik bir ciddi etki gözlenmiş. Mesela birisi ölmüş çalışma. Yani 40 bin kişinin katıldığı çalışmada kimse ölmeyecek mi? Ölür. Ama nedir? O hemen etik kurul çalışmayı durdurur. O ölümün ne olduğu, neden olduğu iyice netleştirilinceye kadar çalışmaya yeni hasta alınmaz. Ama işte bu böyle herkes işte aşı çalışmalarını izlediği için böyle olay oluyor. Veya işte geçenlerde bir haber çıktı. İşte Norveç'te aşı olan 18 yaşlı ölmüş.
Evet.
Yani
böyle şeyler çok var.
Kaç yaşlı ölüyor yani? Bir ona göre bakılır. Hani buna geri plan gürültüsü denir böyle şeyler. Veya işte ne bileyim efendim Pfizer aşısı 100 felce yapıyormuş. Var 100 felce olanların sayısı şirketin verdiği dosyanın içinde kaç kişi. Ama normal nüfusta görülenden daha az. Yani 40 bin kişiye aşı yapıyorsanız tabii her türlü hastalık, kanser, ölüm, intihar bunların hepsi olacak yani. Önemli olan normale göre arttırıyor mu? Ona bakmak
lazım. Ona bakmak lazım diyorsunuz.
Ve tabii yani bilim adamları her zaman her konuda anlaşmazlar. Anlaşmamaları gerekir zaten. Öbür türlü bilim gelişmez. Ama şimdi mecburen bu tartışmalar kamuoyunun önünde oluyor. Ve insanlar da böyle hap gibi çözümler
etkileniyor.
Bekliyorlar. Aa bunlar da bir konuda anlaşamıyor. Kimin ne dediği belli değil falan. Ya öyle değil işte yani o
çok yani güzel. Bizim için tam öyle süreç, gerçekten.
Bizim için bu süreç normal. Şimdi anormal olan bütün bu tartışmaların şeye çıkmış olması. Bir de tabii şu da var maalesef. Orada ben basına biraz suç buluyorum ya da onların daha dikkatli olması lazım. Şimdi böyle pandemi gibi bir şey olunca bu bir şöhret imkanı da sunuyor. Herkes atladı konuyu bilen bilmeyen işte evet. İlgili olan olmayan herkes yorumda bulunuyor. Yani biraz medyadaki arkadaşların da birilerini çağırırken azıcık
seçici olması lazım.
Yani
değil
ne
mi?
Bu insan evet. Ne yapmıştır kimdir diye bir bakmaları lazım.
Bravo. Bravo. Yani işte aslında biraz da konuyu oraya bağlamak istiyordum. Her sektörde bir sanki vasatlık daha ziyade son yıllarda hakim oldu maalesef. Yani meslek gruplarında da böyle.
Kendileri de okumuyor.
Evet, evet, evet.
Yani bir kere kendin de okuyacaksın.
Bu öyle olunca şey iyi de seçme şansı oluyor.
Ayrıca görebilme. O konuda kimler ne iş yapıyor bileceksin. Gazetecinin en önemli özelliği çok sayıda insan tanımasıdır. Yani
evet,
kim
evet.
Nedir, ne kadar ciddidir.
Çok sayıda insan tanımasa doğru olanı da çekip çıkarabilmesi gerekiyor. Evet. Özellikle böyle süreçlerde.
Evet. Nitekim bu işi iyi yapanlar var ama işte kötü yapanlar da çok niteliksiz yani. O da şey yapıyor.
Evet, evet. Hani iyi hekim, ben her zaman onu diyorum. Doktor ayrı, hekim sözcüğü daha kıymetli gibi geliyor bana. Evet, hekim tabirini. Evet.
Doktor bir derece, fakülteyi bitirene veriyorlar onu, diplomaya evet. Yazıyor. Ama
evet.
Hekimlik başka
hekim,
bir şey.
Sanki daha kıymetli gibi gelir evet. Bana her zaman ve iyi hekimlere hakikaten hekim diye hitap ederim. O çok önemli gerçekten. Bağlayalım o zaman eğer son ilave edeceğiniz yoksa ama şunu vurgulayalım. Özellikle aşıların yapılması gerektiğine dair sırası gelen gitsin aşısını olsun bir an önce ki mücadele sürecinde de pandemiyle yol alalım. Aynı yerde ve sürekli patinaj çekip durmayalım.
Bir herhalde. De aşı da olsanız yine tedbirlere uymaya devam edin.
Ha bir de o evet ama aşı olduk gevşeyelim biz artık hastalanmayacağız bulaştırmayacağız diye bir şey yok. Bunu önemli bulayalım. Hem bulaştırabiliyoruz hem de hastalanabiliyoruz ama belki daha az etkiyle geçiriyoruz. Etkisi az oluyor. Ona göre maske mesafe da herhalde kalabalıktan uzak durarak da o sosyal mesafeye dikkat ederek 2021 sonuna kadar ya belki de 2022'de de devam edecek diye düşünüyorum.
Artık inşallah.
Evet. Yani. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum paylaşımlarınız için. Gerçekten hem keyif aldım hem de çok şey öğrenmiş olduk. İnşallah izleyiciler, okuyucular için de öyle olur. Görüşmek dileğiyle iyi bakın kendinize.
Sağ olun.
Evet, pandemi koşullarında aşı olmak elzem diyen halk sağlığı uzmanı Doktor Nuriye Ortaylı, bu pandeminin bize çok net bir şekilde şunu gösterdiğini de vurguladı ve halk sağlığı öyle özel sektöre bırakılacak bir iş değil diyerek Amerika'nın bu süreçte başına gelen felaketlerin en önemli nedeni olarak çok özelleşmiş bir yapısının olmasını ve merkezi bir planlamanın mümkün olmamasını gösterdi. Böyle olunca da pandemi gibi bir krizle mücadele etmenin zor olduğunun altını çizdi. Önümüzdeki ay farklı bir konuyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın sevgili dostlar.